Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Ehli Beyt Sevkisi, Ehli Sünnetin Sermayesidir başlıklı yazısını sunuyoruz. Babam zahir ve batın, yani kalbi ilimlerde çok alimdi. Her zaman Ehl-i Beyt'i sevmeyi tavsiye ve teşvik eder, bu sevginin insanın son nefeste imanla gitmesine vesile olacağını söylerdi. Vefat esnasında başucundaydım ve şuurunun azaldığı son anlarda kendisine nasihatini hatırlatıp sessizce sordum. Ehl-i Beyt sevgin sana tesir ediyor mu? O haldeyken Ehl-i Beyt'in muhabbetinin deryasında yüzüyorum, buyurdu. Rabbime hamd ve sena ettim. Anladım ki Ehl-i Beyt'in sevgisi Ehl-i Sünnet'in sermayesidir, buyurmakta büyük mutasavvıf İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ehl-i Beyt, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazreti Fatıma, damadı Hazreti Ali ve onların çocukları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz de onların çocukları ve torunlarının hepsine verilen isimdir. Hazreti Ayşe radiyallahu anha, annemiz şöyle anlatmaktadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerlerinde siyah yünden nakışlı bir elbise olduğu halde sabahleyin evden çıktılar. O esnada Hasan bin Ali radıyallahu anh geldi. Onu örtünün altına aldılar. Sonra Hüseyin radıyallahu anh geldi. Onunla beraber girdi. Sonra Fatıma radıyallahu anha geldi. Onu da örtünün altına aldılar. Sonra Ali radıyallahu anh geldi. Onu da aldılar. Sonra da şu ayeti kerimeyi tilavet eylediler. Ey Ehl-i Beyt! Allah Teala sadece sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Bir bölümü hadis-i şerifte zikredilen bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak Ehl-i Beyt'e hitaben şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir edayla konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Maruf üzere uygun, ciddi ve ağırbaşlı bir şekilde konuşun. Evlerinize oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah Teala sadece sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Başka bir ayeti kerimede de Cenab-ı Hak de ki, ben sizden yakınlarımı sevmekten gayri bir karşılık istemiyorum, buyurarak Peygamber Efendimizin peygamberliğinin mükafatı olarak bize onun yakınlarını böyle bir sevgiyle sevmemizi emretmiştir. Bu ayetle ilgili tefsirlerde farklı rivayetler de vardır. Ayeti kerimede geçen meveddet kelimesi, muhabbetten daha şiddetli bir sevgiye denir. Ehl-i Beyt'i sevmek müminlere farzdır. Son nefeste imanla gitmeye bir vesiledir. Salebi'nin El-Kebir, Zemahşeri'nin El-Keşşaf ve Fahreddin Razi'nin El-Kebir isimli tefsirlerinde Şura Suresi 23. ayeti kerimesinde geçen meveddet kelimesinin tefsiri sadedinde şu ifadelere yer verilmiştir. Biliniz ki her kim Ali Muhammed'in sevgisiyle ölürse şehit olarak ölmüştür. Biliniz ki her kim Ali Muhammed'in muhabbetiyle ölürse bağışlanmış olarak ölmüştür. Biliniz ki her kim Ali Muhammed'in muhabbetiyle ölürse tevbe etmiş olarak ölmüştür. Biliniz ki her kim Ali Muhammed'in muhabbetiyle ölürse İmanı kamil olan mümin olarak ölmüştür. Biliniz ki her kim Ali Muhammed'in muhabbetiyle ölürse ölüm meleği onu cennetle müjdeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Ehl-i Beyt'i kastederek şöyle buyurmuşlardır. Allah'a yemin ederim ki sizi Allah için ve benim yakınlığım dolayısıyla sevmedikçe hiçbir Müslüman kişinin kalbine iman girmez. Size bahşettiği nimetler sebebiyle Allah Teala'yı sevin. Beni Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beyt'imi de benim sevgim dolayısıyla sevin. İmam Şafii Hazretleri Ehl-i Beyt'in muhabbetiyle ilgili olarak bir gazelinde şöyle demektedir. Ey Resulullah'ın Ehl-i Beyt'i! Sizi sevmek Allah tarafından Kur'an'da farz kılınmıştır. Size bu kadar büyüklük ve fazilet yeter ki, size salavat göndermeyenin namazı batıldır. Ferezdaksa kasidesinde, öyle bir topluluk ki, onları sevmek iman, onlara düşmanlıksa küfürdür. Onlara yaklaşmak da kurtuluş vesilesidir. Eğer takva ehlini sayarlarsa, onlardır önderler. Eğer yeryüzünün en hayırlıları kimlerdir diye sorulursa, onlardır denilir. Bu yıl Umre'de vazifeli olarak bulunduğum zaman diliminde ciddi imtihanlarım oldu. An geldi dünya daraldı da altında kalır gibi oldum. O gün işlerimi bitirir bitirmez, Kubbe-i Hadra'nın yani Efendimizin kabri şeriflerinin üzerine örtülmüş yeşil kubbenin hizasında soluğumu alıp manen Efendimiz'e iltica ettim. Suud görevlisi, bidat diyerek oradan ayrılmamı söyleyince, bu kez Cennetül Baki kabristanıyla Kubbetül Hadra arasında duvar dibinde halimi Cenab-ı Hakk'a arz ettim. Her şeyden haberi olan Yüce Rabbe halimi açıklamak, olacak şey değilse de sıkıntım beni, ilahi, halimi biliyorsun. Halim sana malum, elimden tut. Efendimizin sevgisi yüzü suyu hürmetine, Ehl-i Beyt'in sevgisi yüzü suyu hürmetine yetiş deme cüretine sevk etti. Bir süre o hal üzere kaldım. Ne gariptir ki, dar zamanlarda dilden kelam dökülmüyor, sadece salavat getiriyorsun. Salavat bir nevi halimizi izhar gibi oluyor. Biliyorum ve iman ediyorum ki, Peygamber Efendimiz'e getirdiğimiz bir salavat, Cenab-ı Hakk'ın birçok derdimize yetişmesi için harika bir vesiledir. Salavatların en hası, en âlâsı, Peygamber Efendimiz'in sahabeyi güzin efendilerimize öğrettiği salli ve barik duaları olarak bildiğimiz salavatlar olduğu için onunla salavat getirmek çok daha huzur veriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz, ''Ya Resulallah, size nasıl salat edelim?'' diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi Hazreti Muhammed'e, eşlerine ve soyuna da salat et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin Allah'ım. Hazreti İbrahim'in ailesine bol hayır ve bereket verdiğin gibi Hazreti Muhammed'e, eşlerine ve soyuna da bol hayır ve bereket ihsan eyle deyin. Bir diğer rivayette Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bize, Ehl-i Beyt'e selavat getirdiği zaman tam ve bol ecir almak isterse, Allah'ım, Ali İbrahim'e selat ettiğin gibi, Nebi Muhammed'e, müminlerin anneleri olan eşlerine, soyuna ve Ehl-i Beyt'ine de selat et. Zira sen Hamid'sin, Mecid'sin desin. Bu salavat halinde bir süre geçirip akşam namazı yaklaştığı için kadınlar bölümüne doğru yol almaya başladım. Daha dördüncü adımı attım atmadım, birden üzerimde bir hafiflik hissettim. Sanki sıkıntılar uçup gitmişti ve kuş gibi hafiflemiştim. Allah şahit, o hafiflik vazifemi tamamlayıp memlekete dönene dek devam etti. Gerçekten peygamber ve Ehl-i Beyt muhabbeti Rabbim kabul buyursun inşallah benim gibi bir acize yetişivermişti. Ehl-i Beyt'in sevgisi Cenab-ı Hakk'ın izniyle kulu darlıktan kurtarıyor, ferahlatıyor. İlla dünya ferahlığı için değil, Kur'an ve sünnete ittiba için Allah'ın emirlerini yerine getirmekte irade sahibi olabilmek, hele de Peygamber Efendimiz'in sevgisine nail olabilmek için samimi bir Ehl-i Beyt muhabbeti bizler için büyük himmet kapısı oluyor. İki cihanda da Allah'ın izniyle yetişen bir himmet. Sahabe-i kiram döneminden itibaren bu ümmet, Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'ine daima edep ve saygı ölçüleri içinde muamele etmiş, onları muhtaç, mahrum ve yoksul bırakmamıştır. Beytülmal'de onlar için daima bir ödenek bulundurulmuş ve her türlü ihtiyaçları oradan karşılanmıştır. Osmanlı sultanlarından Yıldırım Bayezid bir gün kederli ve düşünceli bir haldeydi. Onun bu halini fark eden Vezir Çandarlı Ali Paşa, "Efendim, sizin bu haliniz bizi endişelendirmektedir, derdiniz nedir?" diye soruverdi. Büyük Sultan, "Devlet işleri zordur, zaman olur insanların kalbini kırıveririz. İçimi sıkan şey odur ki, ya gönlünü kırdığımız kimse Allah dostuysa, hele de Peygamber Efendimizin soyundan mübarek biri ise, o zaman biz bu vebali nasıl kaldırırız? Ya emrimiz altında bulunurlarken kirli ve güç işlerde onları çalıştırıyor ve kalplerini kırıyorsak? Söyle bana Devlet Osmaniye'de seyitlerin ve şeriflerin isimlerini, nerelerde yaşadıklarını ve durumlarını bilir misin?" Çandarlı tanıdığı birkaç ismi söylese de bu hususta tam bir bilgi sahibi değildi. Yıldırım Bayezid bir müessese kurularak başına evladı Resul'den birisinin getirilmesini, devlet içinde yaşayan Ali Resul'ün belirlenip doğumlarının ve ölümlerinin kayıt altına alınmasını, borç altında olmamaları, güzel işlerde çalışmaları için gayret edilmesini istedi. Nakibul Eşraflık denilen bu müessesenin başına getirilecek kişinin de Emir Sultan Hazretleri tarafından belirlenmesini uygun gördü. Durum, Büyük Veli ve Seyyid Emir Sultan Hazretlerine intikal ettirildi. Allah Resulü'nün soyundan gelen Gönüller Sultanı, böyle bir müessese kurulmasından çok memnun oldu. Osmanlı Devleti'nde ilk Nakibul Eşraf olmak üzere gözde talebelerinden ve evladı Resul'den bulunan Seyyid Ali Natta bin Muhammedi görevlendirildi. Osmanlı döneminde tesis edilmiş bulunan Nakibul Eşraflık Müessesesi, sadece evladı Resul'ün istismarlara karşı korunması vazifesini üstlenmekle kalmamış, aynı zamanda onların hukukunun muhafaza ve müdafası işini de yürütmüştür. Devlet Aliye bu müessese kanalıyla soy seceresi sahih olarak tespit edilen Seyyid yani Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler ve şeriflerin yani Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlerin kayıtlarını belli defterlerde tutturmuş ve bunları itinayla muhafaza etmiştir. Hiç şüphesiz bu uygulama evladı Resul'e gösterilen derin hürmet ve muhabbetin bir nişanesidir. Nakibul Eşraf seyitlerden seçilir, ulema sınıfından sayılırdı. Padişah'tan sonra en yüksek makam onların makamıydı. Padişah tahta çıktığında ilk biat eden, cülus duasını yapan, bayram tebriklerinde ilk tebrik edip bayram duasını yapan, padişahlara zaman zaman kılıç kuşandıran bu mübarek insanlar olup, savaşlarda maiyetlerindeki evladı Resul ile sancak altında fetih sureleri okuyup tekbir ve salavatlar getirirlerdi. Padişah hürmeten sadece Nakibul Eşraf'ın karşısında ayağa kalkar, onları tahtın hemen yanı başına oturturlardı. 15 yıldır Medine'de yaşayan bir Türk hanımdan dinlemiştim. "Ben bu beldelere ilk geldiğimde, sıcaktan gündüz dışarı çıkamayıp akşama doğru çıktığımız, gün boyu uyuyup gece uyanık kaldığımızdan dolayı gecem gündüzüme karışmış ve düzenim çok bozulmuştu. evlerdeki güneş girmesin, sıcaktan yanmayalım diye sıkı sıkı kapatılan küçücük pencerelerden, dertleşeceğim bir insan evladı bulamamaktan çok bunalmış ve aklımı kaçıracak gibi olmuştum. Bu zaman diliminde öyle bir şey keşfettim ki bunu dünyalara değişmem. Sıkıntım, kederim, öfkem ve benzeri olumsuz hangi duygum varsa soluğu Mescid-i Nebi'de, Ravza-i Mutahhara ya da Kubbe-i Hadra'nın karşısında alıp Efendimiz'e ve Ehl-i Beyt'e salatu selam getirerek içimin rahatladığını, sıkıntılardan azade, tertemiz evime döndüğümü gördüm. Artık bağımlılık yaptı. Sadece kederli olduğunda değil, fırsat buldukça mescitte soluğu almaya başladım. Yoğurt mu mayalayacağım, hamur mu yoğuracağım, çocuklarım hastalandığında alınlarına elimi koyup dua mı edeceğim, hemen el benim değil, Fatıma anamızın eli diyorum. Sanki manen elini elimin üstünde hissediyorum. O mübarekler gerçekten bizler için büyük rahmet. Allah o mübarek aileden razı olsun demişti. Hanımın yüzüne bakınca gerçekten hiç yaşını göstermediğini ve çok huzurlu bir çehresi olduğunu fark ettim. Huzur en çok istediğimiz şey. Biz bu nimete mübarek beldelerde olmadığımız için kavuşamaz mıyız? Tabii ki kavuşuruz. Her nerede olursak olalım, aynı muhabbet ve hürmetle o mübareklere salatu selam getirip manen iltica edilse Allah'ın izniyle icabet olunuyor hamdolsun. Peygamber ve Ehl-i Beyt aşıkları bir başka oluyorlar. Umre vazifelisi iken yine bir gün öğle vakti otelimizden çıktım. Vaaz edeceğimiz otele doğru yürüyorum. Dilime pelesenk etmişim. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللّٰهُمَّ اِفْتَحْ لِاَوَّابَ رَحْمَتِكَ Hamdolsun Rabbim aklımıza getirdikçe yol boyu dilimizde bir dimiz yürüyoruz. Kubbe-i Hadra hizasına geldim ama otelden biraz geç çıktığım için de endişeliyim. 14'te olmam gereken yere 13.45'te hareket ediyorum. Bu biraz gecikeceğim manasına geliyor. Karşıma 8-9 kadar hanım çıkıverdi. Ayaklarında kalın çoraplar, naylon terlikler, eteklerinin altından görünen kalın pazen donları, gömlekleri ve uzun kalın yeleklerinin üzerine upuzun namaz tülbentleriyle orta yaş üzeri hanımlar. Telaşlı yürürken birisi beni durdurup sadece ''Yolu bilmiyoruz, bizi Ravza'ya götür.'' dedi. Türk gibiydiler ama kendi aralarında konuştukları zaman dillerini anlamıyordum. Tarif ettim, anlamadılar. Birisi elimden tutup bizi götür dedi. Düşün peşime dedim, vazife yerimin tam ters istikametinde el ele 9 kadın yola düştük. Hızlı yürüyemiyorlar, ağızlarında duaları habire mırıldanıyorlar. Vaaza yetişme şansımı tamamen kaybettim. Yürüyoruz yavaş yavaş. Ziyaret başlayalı yarım saat olduğu için kadınların ziyarete girdiği mescidin ön bölümünü kapatmışlar. Mescitten dışarı çıkıp, Ravza ziyareti için gelen hanım cemaate kapıların açıldığı bölmeye geçtik. Hanımları Ravza ziyareti yapacak diğer umrecilere teslim edip çıkıyorum. Vazifeli olduğum otele ter içinde geldiğimde bir de bakıyorum, benden 15 dakika önce otelden çıkan vazifeliler daha gelmemişler. Biraz sonra onlar da içeri giriyorlar. Hoca hanım sen nasıl erkenden geldin, uçtun mu diye sormazlar mı? Siz bir yere mi uğradınız diyorum. Hayır, doğruca buraya geldik diyorlar. Saatime bir bakıyorum, saat otelden çıktığım saat yani 13.45. Hayır, saatim durmamış, çok da güzel çalışıyor. Bu nasıl sırlı bir iştir? Ben bu hanımları daha sonra hiç görmedim. Kimdiler onu da bilemedim. Sadece ben onları Ravza girişine bıraktığım zamanki bakışlarımı hatırlıyorum. Resul'e ve Ehl-i Beyt'e aşık olana zaman duruyorsa o aşkın kaynakları neler yapmaz? Es-salatu ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlel beyti innehu hamidun mecid. Fatma Hale Sağım'ın kaleme almış olduğu Ehl-i Beyt Sevgisi, Ehl-i Sünnet'in Sermayesidir başlıklı yazıyı paylaştık değerli gençler sizlere. Ve son olarak da değerli gençler, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazıyı sunuyoruz. Cenab-ı Hak kulunun iffetli ve huzurlu yaşamasını arzu etmektedir. İffeti en güzel temin eden şey evliliktir. Kendi imkanlarıyla evlenmeye gücü yetenlerin evlenmesi gerektiği gibi, evlenmeye gücü yetmeyenlerin de evlendirilmesi, İslam toplumuna yüklenmiş ilahi bir vazifedir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu içtimai ibadetin kıymetini ifade sadedinde şöyle buyurmuşlardır. En faziletli şefaatlerden ve teşvik edilen amellerden biri, evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. Muhiddin Arabi Hazretleri, nikaha teşvik edip evlenenlere yardımcı olmanın fazileti hakkında şöyle buyurur. En üstün sadakayı cariye, evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile olana da bir ecir vardır. Tekliği yüce zatına münhasır kılarak bütün mahlukatı çift yaratmış olan Cenab-ı Hak, erkek ve kadına ayrı ayrı istidatlar vermiş ve onları adeta bir bütünü oluşturan iki parça halinde halk etmiştir. Bu bütünlüğün yegane meşru şekli ise evliliktir. Evlilik her ne kadar maddi bir ihtiyaç gibi görünse de aslında manevi gelişimin esaslı bir zeminini teşkil eder. Zira nikah sayesinde nefsani arzular idealize edilerek hayırlı nesillerin yetişmesine vesile olunur. Cenab-ı Hak bu hususla ilgili olarak bizlere şu duayı telkin buyurmaktadır. Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizde cennette başlayan aile hayatı Allah'ın takdir ettiği izdivaç kanunuyla Adem oğullarına intikal etmiş, İslam diniyle de ebedileşmiştir. Gerçekten İslam dini koyduğu kaidelerle aile hayatına cennet huzuru kazandırmış ve daimi bir baharın rahmet seması olmuştur. Bu saadete nail olabilmek için nikah ve izdivaç kanunuyla birer Adem ve Havva manzarası sergilemek, onlar gibi Allah muhabbeti ve takva yolunda kaynaşmak ve adeta tek can ve tek nabız haline gelebilmek zaruridir. Nikah, peygamberlerin yolu, Resulullah'ın sünneti, neslin baharı, erkek ve kadının şeref ve edebi, namus ve iffetin kalesi, insanın diğer varlıklardan imtiyazıdır. Zira nikah, ins ve cinnin dışında diğer mahlukat için mevzubahis değildir. Söz kesme ve nişan safhaları, iki tarafın evlilik yolunda karar verip anlaşmasından ibarettir. Yani bu safha nikah safhası gibi değildir. Aralarındaki haram duvarı devam etmektedir. Dolayısıyla nişan yapılmış olsa bile nikah kıyılmadan evvel her iki tarafın da mahremiyetlere dikkat etmesi elzemdir. Huzurlu bir yuva tesis etmek için eş seçerken İslam'ın koyduğu kaidelere hassasiyetle riayet etmek şarttır. Bu kaidelerin özü de şudur. Evlenecek kimseler eşlerini sırf zahiri güzellik ve zenginlik gibi geçici ve nefse hoş gelen sebeplerle tercih etmemelidirler. yalnızca akli ve nefsani arzu ve heveslerle gerçekleşen bir evlilik, ekseriyetle muhabbet ve ülfet meyvesini hasıl etmez. Çünkü böyle evliliklerde insanlar umumiyetle nefsani arzularının kölesi olurlar. Dolayısıyla evlenirken iman ve ahlak gibi temel manevi vasıflara ağırlık vererek bir tercihte bulunmak gerekir. Bu hususta Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kadın dört şeyi yani malı, güzelliği, soyu sopu ve dindeki kemali için nikahlanır. Siz dindar olanı tercih ediniz ki elleriniz hayır görsün. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar, saliha bir kadındır. Cenab-ı Hak engin rahmetinin bir tecellisi sadedinde Peygamber Efendimizin evlilik hayatını iki dünyada da huzur ve saadete nail olmak isteyenler için en mükemmel bir örnek olarak ihsan etmiştir. Bunun dışında huzur aramak, çıkmaz sokaklarda kaybolmak demektir. Bir misal olması kabilinden bu müstesna ailede vefa duygusunun nasıl yüksek bir seviyede yaşandığını gösteren şu hadiseyi nakletmek isteriz. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ile yaptığı bir aile sohbetinde Hazreti Hatice validemizi uzun uzun anlatmış ve onun hakkında şu güzel sözleri beyan etmiştir. Ya Ayşe, seneler geçtiği halde Hatice'yi unutmayışım onun dış güzelliğinden değildir. Herkes beni red ve inkar ettiği zaman Hatice bana inandı ve tasdik etti. Etrafımdaki müşrikler bana yalancısın dediği zaman Hatice bana doğru söylüyorsun, asla çekinme dedi. İnsanlar benden bir pulu esirgediği zaman Hatice bütün servetini önüme sererek bunların hepsi emrindedir, istediğin kadar harcayabilirsin dedi. Dünyada yalnız kaldığım günlerde Hatice benden asla geri kalmadı. Bunların hepsi geçicidir, üzülme. İleride bu güçlükleri kolaylıklar takip edecektir, dedi. İşte ben Hatice'yi bu fedakarlıkları için unutmuyorum. Unutulmamalıdır ki vefa hiç solmayan bir güldür. Vefanın sonbaharı yoktur. Vefa pınarından nasiplenemeyen gönüllerse huzuru asla yudumlayamazlar. Evlilikte eşler arası denklik ve uyum yani küfüv son derece mühimdir. Zira Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, ayakkabının biri ayağına dar gelirse ikisi de işe yaramaz. Bu denklikse maddi durum, ruhi olgunluk, görgü ve kültür seviyesi gibi çeşitli unsurlara bakılarak tayin edilmelidir. Bundan sonrası irade ve olgunluğa bağlıdır. Olgunluk, iman ve amel mükemmelliği, irade ise İslami emir ve yasaklara sarılmakla gerçekleşir. Kadın, ailenin huzur ve saadet tavanına asılmış billur bir kandil gibidir. Nikahın feyiz ve nuruyla toplumu aydınlatır. Ailenin iffet ve namusunu korur. Ortalığı kasıp kavuran günah fırtınalarına karşı ailenin tabir yerindeyse bir nevi paratoneridir. Fakat Allah korusun kadın bu vasfını yitirdiği zaman nesiller zayi olur. Toplumlar insan enkazı haline gelir. Rezalet ve huzursuzluklar tuğyan eder. Bunlar da bir toplum için batış alametleri ve felaket alarmlarıdır. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bir mümin hanımına buğz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Çünkü hakikatte İslami ölçülerle yaşayan kadın, buğza müstahak bir dikenlik değil, muhabbete layık bir saadet gülistanıdır. Ona dair sevgi de bizzat Allah tarafından bahşedilmiştir. Nitekim Resulullah Efendimiz bu hususta da şöyle buyurmuşlardır. Bana dünyanızdan saliha kadın ve güzel koku sevdirildi. Namazda gözümün nuru kılındı. Kadının iffet ve itaat dairesinden çıkarak kocasına zulmetmesi, buna mukabil kocanın da otoritesini nefsani arzuları uğruna kullanması aile yuvasını mahveder. Dış dünyada hayatın zorluklarıyla mücadeleye memur olan erkek, zaman zaman bir takım gerginliklere maruz kalabilir. Böyle anlarda onun, evinde hanımından kendisini teskin edici, şefkatli ve muhabbetli bir itaat görmesi, hem hakkı ve hem de bir ihtiyacıdır. Aynı şekilde akşama kadar evinin tazimiyle uğraşmanın yanında, yavrularını şefkat ve merhametle bağrına basarak onların terbiyesiyle meşgul olan bir kadının da kocasından gerekli ilgi ve alakayı görmesi en tabii hakkı ve ihtiyacıdır. Bundan dolayıdır ki ailede herkes Allah'ın tayin etmiş olduğu hak ve mesuliyetlerini bilmelidir. Aile içinde erkek merhametli, hakşinas, kadınsa itaatkar ve saygılı olmalıdır. Evlilik, İslam'ın üzerinde çok hassas şekilde durduğu bir yapıdır. Onun hem maddi hem de manevi olmak üzere iki yönü vardır. Dolayısıyla aile yuvasını iki yönlü olarak kurabilmek için son derece ciddiyet ve dikkat sahibi olmak şarttır. Aksi halde evlilik basit bir beraberlikmiş gibi anlaşılabilir. Böyle sığ anlayışlarla kurulan aile yuvaları da maalesef yersiz boşanmalarla neticelenmektedir. Gerçekten de dini ve ahlaki duygularla birleşmeyen eşlerin sonu ya ayrılıklar veya mezara kadar uzanan ıstıraplar zinciri olmaktadır. Bunun içindir ki boşanmalar arş-ı alayı titreten bir hadise olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Evleniniz, boşanmayınız, zira boşanma dolayısıyla arş titrer. Allah Teala'nın en sevmediği helal eşini boşamaktır. Ne yazık ki günümüzde tecrübe sahibi aile büyüklerinin birbirlerini görmek ve tanımak suretiyle gerçekleştirdiği görücü usulü dikkate alınmamaktadır. Bunun yerine gençlerin televizyon ve internetin menfi telkinleri istikametinde geçici hevesler ve boş sevdalarla başlattığı birlikteliklerde kısa zaman içerisinde mahkeme kapılarında son bulmaktadır. Böylece toplumun çekirdeği mevkiindeki aile müessesesi büyük yara almaktadır. Bu boşanmaların en ağır ve kötü yansıması da öncelikle çocuklar üzerinde meydana gelmektedir. Nitekim evi içerisinde aile sıcaklığı bulamayan, örnek alacağı ana babasından daima kötü muameleye maruz kalan çocuklar, sokakların insafına terk edilmiş olmaktadır. Böyle olunca da evden kaçarak sokak çocukları arasına katılan bu yavrular, kısa zamanda sigara, alkol, tiner, narkotik, fuhuş ve çeşitli suç örgütlerinin ağına düşmektedirler. Bu da toplumu çökertecek bir faciaya zemin hazırlamaktadır. Rabbimiz, Resulullah Efendimiz'in örnek aile hayatının ruhani dokusundan hisseler alabilmeyi, cümle yuva kurmuş ve kuracak olan kardeşlerimize nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazısıyla aile üzerine güzel bir yazıyı paylaşmış olduk sizinle. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Bugün Şemnem Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın tekrar Sesli Dergi'de buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.